Selamlar canlarım. Podcast'in 5. bölümüyle özlediğiniz insan Botaner Yiğit geri döndü. Evlerinize şenlik olmaya geldim. Malum gündem can sıkıcı. Aman siz uzak durun. Aman sokaklara çıkmayın. Yani çok da abartmayın. Çok da normalleşmeye gerek yok. Yani normal hayatınızda çok büyük bir şeyler yapıyorsanız evet belki özlemiş olabilirsiniz ama benim gibi boş insanlar için normalleşmeyi biraz daha erteleyebiliriz bence. Şimdi tabii podcast'in konsepti açısından gündem hakkında pek bir şey söylemek istemiyorum. İşimde değil, çok da sıkılırım. Gündemde umurumda değil, dünya yansın istiyorum. Ancak hala bu dünyanın bir parçası olduğum için ve uzaya giden o iki astronottan biri de olmadığım için illaki gözüme çarpıyor. Bunlar hakkında konuşmayacağım, merak etmeyin. Yani gelip de burada Amerika'da ya şöyle olmuş, böyle olmuş falan filan pek benim işim değil. Bilgim de yok, ilgim de yok. İlgisi olan insanlar ve bilgisi olan insanlar konuşuyor zaten. Ama fikirlerim var tabii ki. Yani böyle aptalca da durmuyoruz. Beklemiyoruz yani. Umarım Amerika en kısa zamanda kendi haline döner diyeceğim. Ama bu saçma olacak. Gerçekten öyle de hissetmiyorum. İnsanlar üzülüyor olabilir Amerika'daki halk için. Yani evet üzüldüğüm oldu ama genel olarak bakarsak genel perspektiften birazcık da yaşattıklarını yaşıyorlar. Ve bunda da bence bir sıkıntı yok. Çünkü her şeyi bu noktaya getiren sizdiniz. Ama bana komik gelen şey ise Amerika'nın başındaki insanların hala savaşların askerler ve tanklar ve teknoloji üzerinden olduğunu düşünmeleri. Komik. Çünkü siz farklı şekilde yapıyorsunuz. İçteki bölünmeleri kullanıyorsunuz. Azınlıkları destekliyorsunuz. Ve ne olmuş? Amerika'daki azınlıklar bir anda desteklenmeye başlıyor. Her yaptıkları eylemler medyada gün üstüne çıkıyor. Nasıl diyeyim, azınlığın tam tersinde olan şeyler hasır altı ediliyor. Medyanın gözümüze sunduğu her şey o azınlıkların yaşadıkları problemler. Evet ben yaşamıyorlar demiyorum zaten. Problem yaşıyorlar. Bunun düzelmesi gerekiyor ama bu problemi çözemeyecekler. O yüzden çok da ilgilenmiyorum aslında. Burada yaşadıklarımızı onlar da yaşıyor. Yapacak bir şey yok. Dikkatli olmak gerekiyor. Neyse biz kendi işimize dönelim. Yani bu siyasi şeyler, gündem şeyleri pek ilgimi çekmiyor ama sanırım normalleştik değil mi arkadaşlar? Ben çok normalleştim. Aşırı normalleştim. Fazla fazla normalleştim. O yüzden hemen bu normalleşmeyi değerlendirerek podcast'e dönüyorum. Açıkçası pop kültür ve şişmanlık hakkında bir şeyler söylemek istiyordum. Bu aslında çok popüler bir konu. Daha önce birçok kez tartışıldı veya konuşuldu işte pop kültür, işte kadınların veya erkeklerin belirli bir görseli olması gerekiyor. İşte atletik, sportif, nasıl diyeyim, fit gözükmeli falan filan. Bunlar çok tartışıldı ama ben birazcık daha farklı bir yerden bakmak istiyorum. Şimdi operalarda şişman soprano bırakmayan pop kültür mutfaktaki şeflere de karışır mı diye bir düşüncem vardı. Bu tabii ki güncel bir şey değil. Çok eski bir düşüncem. Yazı haline getirmiştim. Blogspot'ta paylaşacaktım. Ama paylaşmamışım. Ben de diyeyim podcast'te konuşalım. Belki daha iyi olur. Başka bir açıdan söylemek gerekirse ilk söylediğim hani şişman soprano bırakmayan pop kültürün şu açıdan bakarsak da yemek yarışmalarındaki jürilerin, gurmelerin ve diyetisyenlerin çelişmeleri devam edecek mi? Şimdi hepimiz opera müptelası insanlar değiliz ama genellikle opera sahnelerinde şişman sopranoları görmeye alışkanlığımız vardır. Biliriz, tanırız. Ancak bu sopranolar gün geçtikçe iş bulamamak durumuyla yüzleşiyorlar. Londra Kraliyet Operası tarafından işten çıkarılan Deborah Voight, fiziği sese tercih ettiler demişti. Sonra midesinden bypass operasyonuyla 45 kilo verdi ve bir başka opera realitesini yıkarak ya aslında kilo verince daha rahat söylüyorum dedi bu defa. Şimdi öncelikle Deborah Voight ve de Voight nasıl okunuyorsa Lütfen Türkiye'ye gel ve burada siyasi bir kariyer başlat. Sana çok uygun bir ortam burası. Aynen, bir gün öyle, bir gün böyle konuşabileceğin ve hiç bu söylediklerinin hatırlanmayacağı bir ülke burası. O yüzden çok başarılı olabilirsin. Bence operayı bırak. İkincisi, bu konu hakkında işte Adele hakkında da konuşuluyordu. Adele'in sesi çok güzel ama kilolu olduğu için sesi daha güzel çıkıyor. Daha sopranoya yakın. İşte bir dönem kilo verdi. Herkeste bir soru, şok. Aa, acaba Adele eskisi gibi güzel söyleyebilecek mi? Yani bu komikti ve sonra cevabını da aldınız zaten. Ama Adele ile opera arasında bir fark var. Opera görsel bir sanat. Ancak bazı sesler o kadar özel ki, buna örnek olarak Montserrat Caballé'yi örnek vermeliyiz. Podcast'in başında çalan şarkı da zaten Freddie Mercury ve Montserrat Caballé'nin Barcelona adlı şarkısıydı. Hatta size daha ilginç bir bilgi vereyim. Freddie Mercury, Caballé'nin hayranı ve onun seslendirmesi için Exorcism Free Love isminde bir şarkı yazıyor. Montserrat Caballé de bu şarkıyı ilk defa Londra'da bir konseri sırasında Freddie Mercury'nin karşısında söylüyor. Çok hoş bir hikaye. Böyle birbirlerini seven, sayan insanlar. Şimdi böyle özel sesler hem şişman hem de estetik. Yani başka bir büyüleri var. Ve hiçbir pop kültür onun gibi sesleri sahneden silemiyor. Şimdi bana şöyle diyebilirsiniz. Hani algılamanın %60'ından fazlası görseldi diye. Evet, doğru, haklısınız. İstisna olarak kalan sesler Kabel gibi olağanüstü sesler. Ve sesleriyle yüreğimizi işleyip duyguları yönetiyorlar. Ki bu da başka bir algılama yönetimi kuralı. Bunu o kadar güzel yapıyorlar ki görsellik filtresini kolayca aşıyorlar. Peki bu kadar anlatılan şeyleri gastronomiye nasıl bağlayacağım diye düşünüyorsanız veya bu salak şimdi beceremez bunu, biz de eğleniriz diyorsanız bence bağlayabilirim. Sizi üzecek galiba bu haber ama bağlayacak gibi hissediyorum. Şimdi size bir soru soracağım. Lütfen dürüst bir şekilde aklınıza gelen ilk cevabı söyleyin. Ağzının tadını bilenler, gurmeler, şefler hep şişman mı olurlar? Bu soruyu cevaplarken aklınıza beni getirdiyseniz bu hileli olur ve sakın beni düşünerek evet şişman olurlar demeyin. Ben bu gruba dahil olmasam da evet incecik şefler de var. Yemek yarışması jürilerinde gurmeler ve diyetisyenlerin nasıl da çeliştikleri aklıma geliyor. Yalnız onlar çok farklı perspektiften bakıyorlar. Benle aynı noktada değiller. Ya biliyorsunuz pop kültürün şekillendirmediği insan modeli kalmadı. Bunların en son kurbanlarından biri de diyetisyenler. Yani eğer ince değilseniz pek tercih edilmiyorsunuz. En azından birkaç kilo fazlayla bile reklamlara çıkmanız problem yaratıyor. Sanki modacılar tasarladıkları her elbiseyi giyermiş gibi diyetisyenseniz ve işi biliyorsanız ince olmak zorundasınız. Özel bir rahatsızlığınızın olması veya yekten şişmanlığı seçme özgürlüğünüz bile yok. Hayatın keyiflerinden biri olan yemeği sadece kalori rakamları olarak görmek ne kadar estetik değilse, keyif de kantarın topuzunu kaçırıp bedenlerimizi hantallaştırmak da o kadar estetik değil bence. Ama ağzımın tadına da düşkünüm, sağlığıma, sporuma, incecik vücuduma da diyen bir trend yaklaşıyor. Pop kültürün bu söylemi bu noktaya taşınacak sanıyorum. Artan obezite ile beraber sağlıklı beslenme, organik ürünler gibi kavramlar daha çok hayatımızın parçası. Bu durum şefleri de etkiliyor. Sağlıklı beslenmeye, hijyene önem veren restoran şefinin gömleğinin tertemiz, görünüşünün fit olmasını dayatıyor pop kültür. Arada Kabel gibi yarattığı tatlar ve yemeklerin görselliğiyle yüreğinize hitap eden ve buna rağmen benim gibi büyük, kalıplı, kilolu olacak şefler de mutlaka yer alacak bence. Ama biz olalım, kendimizi böyle darlamayalım arkadaşlar. Lütfen. İkincisi, hiçbir arkadaşınıza ya sen kilo mu aldın diye sormayın, söylemeyin de. Yani karşınızdaki insan muhtemelen biliyor zaten kilo aldığını ve sizin o an onu göstermeniz, yani Amerika'yı keşfetmiş olmuyorsunuz. Ayrıca sinir bozucu oluyor. Ayrıca size ne? Almışım, almamışım, bu benim özgürlüğüm. O yüzden karışmayalım. Şimdi podcast'in başlığındaki soru clickbait değil. Her ne kadar soru tümcesiyle dikkat çekmeyi sevsem sevmesem de ya bitirme tezi araştırmamı yaparken ortaya çıkan sonuçlardan biriydi bu. Merak ettiğim sorulardan biriydi. Ve bunu tezim için araştıramayacaktım ama podcast için araştırmaya karar verdim. Zaten biliyordum bir kısmını ama artık daha net bilgilerle buradayım. 1453 yılının 29 Mayıs gününe yani Fatih'in İstanbul'u fethinden sonra İstanbul'da kaldıysa akşam yemeğinde menüde ne vardı diye soracak olsak ne yanıt gelirdi bu soruyadan yola çıktım. Ya bu soruyu ben değil tarihçiler cevaplamalı. Ama bence nelerin olmadığını söylemek tarihçilere bırakılmayacak kadar kolay bir araştırma. Ben de zaten kolayı çok seviyorum. Kolay işi çok severim. Kolay ve hızlı işi çok severim. Fatih Sultan Mehmet o akşam ve öldüğü 1481 yılına kadar hiçbir zaman şimdi söyleyeceğim besin maddelerini tanımadı, yemedi, bilmedi. Öncelikle Fatih Sultan Mehmet'in sofrasında hiçbir zaman hindi olmadı. Patatesin herhangi bir yemeğini yemedi. Patates kızartmasını hiç bilmiyordu. Eğer yeşil salata ya da çoban salata yediyse bile bu salatanın içinde domates kesinlikle yoktu. Ve bütün bu olmayan besinlerin üzerine ister zengin olsun ister fukara olsun hepimizin yaptığı gibi yemek üstüne bir sigara içemedi. Peki neden? Bu sorunun yanıtı coğrafi keşiflerin başladığı 16. yüzyıllarda gizli. İkinci Mehmet bildiğiniz gibi 1481 yılında öldü. Onun ölümünden 11 yıl sonra ise Hindistan'a yeni bir ticaret yolu aramaya niyetlenen Avrupalılar batıya doğru deniz yolculuğuna çıktılar. Ve bu sayede Kolomb tarafından Amerika kıtası keşfedildi. Doğunun baharat ve diğer ürünleri için yola çıkanlar yeni bir kıtayı buldular yolculuklarının sonunda. Buldular diyorum çünkü kıta oradaydı ve üzerinde son derece gelişmiş uygarlıklar, kültürler bulunuyordu. Beyaz adam için keşif ve fetih olan bu yolculuk, Amerika yerlileri için yıkım ve yoksulluk çağının başlangıcı oldu. Baharat aramaya çıktılar, altın buldular. Bu Show TV ana haber başlığı gibi. Baharat aramaya çıktılar, altın buldular. Ama tabii ki Show TV ana haber başlığı değil bu. Altın buluyorlar, gümüş ve diğer kıymetli metalleriyle son derece değişik ve o güne kadar eski kıtanın tanımadığı bitki ve hayvanlarla geriye dönüyorlar. Yolculuklar sıklaşıyor, herkes eski kıta için yeni olan ne varsa buradan alıp götürmeye başlıyor. İşte bu gelenler arasında Fatih Sultan Mehmet'in yiyemedikleri de var. Hindi, patates, domates ve tütün. Hindiden başlarsak aslen Orta Amerikalı bir hayvan. Bu hayvana Türkler hindi diyor. İngilizce'de de turkey olarak adlandırılıyor. Bu zaten popüler bir unsur. Herkes bunun arkasındaki o gizemi bilmek istiyor. Ben size bir olası yanıt vereyim. Olası derken Mısır bitkisine Avrupalıların verdiği ilk isim olan Türk buğdayı gibi hindi de Turkey olarak anılmaya başlanıyor. Bu arada hani Mısır derken onu açıklayalım. Arkasında çok büyük bir gizem yok. Mısır 1520-1530 gibi Osmanlı'dan Avrupa'ya yayılıyor. İşte bu yayılış sırasında örneğin İtalyanlar Mısır'a Gran Turco derken İngilizce'de de ilk olarak yine Türk buğdayı şeklinde bir kullanışın olduğunu ve daha sonra bu kullanışın korn sözcüğüyle değiştirildiğini Murat belgesi sayesinde biliyoruz. Evet, size açıklayacağım dedim ama açıklamadım. Bu da benim huyum. Fatih'in yiyemediği diğer bir besin olan patates ise Amerika'dan Avrupa'ya geçtiğinde ilk olarak domuzlara verilen bir hayvan yemi oluyor. Özellikle Almanya'da hayvan yemi olarak kullanılıyor. Sonra Fransız devriminin bir nedeni olan açlık ve sefaletin çözümü için Fransa'ya geçiş yapan patates, 16. Louis'nin muazzam zekasıyla patatesten şapkasına patates çiçeği takarak yararlanması yüzünden Fransız devrimine kadar kullanılamıyor ve devrimden sonra da yaygınlaşmaya başlıyor. Domates seri bir şekilde geçiyorum. Tütüne geçeceğim çünkü herkes tütünü merak ediyor bence. Bir de domates hakkında yani çok kritik bir şey yok. He, domates olmasaydı annelerimiz akşam yemek yapamazdı muhtemelen. Yani veya ev yemekleri diye bir şey olmazdı. Yani bilmiyorum. Bu bir kayıp mı, avantaj mı, iyi bir şey mi bilmiyorum. Şimdi bu tütün Amerika kıtasının başımızı sardığı bir olay. Yani işin arkasında Amerika var. İlginç. Kızılderililerin tobacco olarak adlandırdığı ve yanlışlıkla içildiği çubuğun adını kendi ismi olarak kazanan bir bitki. Şimdi tütünü sigara olarak kullanımı ise İspanyol dilencilerine borçlu olduğumuz bir olay. Dilenciler zenginlerin saçlıkları tütünleri toplayıp bir kağıda sararak içmeleri sonucu sigara ortaya çıkıyor. Ve daha sonra bu o kadar hoşuna gidiyor ki insanların. Çünkü çok kolay yani teker teker sarmaktansa hepsi sarılı. İşte bu sigara sarma işlemi otomatikleşiyor ve günümüze kadar ulaşıyor. Başlangıçta Avrupa aristokrasisi içinde yayılsa da tütünün kadınlar tarafından kullanılması yasaktı. Ve kadınların sigara içme hakkıyla oy kullanma hakları aynı zamanlara dayanıyor. Kadınlar gerçekten tarihte çok zor şeyler yaşamışlar. Yani sigara içme hakkını bile kazanmak zorundalar yani. Üzücü, üzücü gerçekten. Şimdi tütün konusunu ve podcast'i Italo Sevavo'nun bütün yaşantısını sigara bırakma ve başlama periyotları ile anlattığı roman kahramanı Zeno ve onun adından ismini alan Zeno'nun Bilinci adlı romanını okumanızı önererek ve bu romandan bir alıntı yaparak kapatmak istiyorum. Tütün tiryakisi öncelikle bir hayalperesttir. Onu hayalperest yapan bu kötü alışkanlığın doğrudan etkisidir. O aklını bir düzine rüyada ziyan etmiş ve tekrar kendine geldiğinde yalnızca tek bir sözcük not edebilmiş korkunç bir hayalperesttir. Hayaller cesurca ve dahice olabilir. Fakat boyutlarıyla karşılaştırıldığında çok az iz bırakırlar. Bütün bir dünya düşlenmiş olabilir. Fakat geriye yalnızca bir dize kalır. Hayalperest asla kendine karşı tutarlı değildir. Zira düşü onu çok uzaklara sürükler.